iyi ve doğru bir tarihçi, insanlık tarihine baktığında, insanlık tarihini yazdığı zaman öğrendiklerini, duyduklarını ve gördüklerini tabii kanıtlara dayanarak tarafsız olarak yazar. Tanrı, tarihi kendisi çizdiği ve geliştirdiği gibi yazar. İşte Romalılar'da yaptığım yorumda, Romalılar 9, 10 ve 11. bölümler Tanrı'nın çizdiği, açıkladığı İsrail tarihiyle ilgilidir. Tabii ki Tanrı'nın tarihi kaydettirmesi, yazdırtması diğer tarihçilerden, başka yorumculardan apayrıdır. Çünkü Tanrı sadece geçmişi bildirmekle kalmaz, şimdiyi anlatır, gelecekte olacakları da önümüze serer. İsrail'in geçmişine, bugününe eğilen Pavlos, Romalılar 11. bölümde İsrail'in geleceğine değiniyor. Tanrı eski antlaşmada İsrail'in yeniden ayağa kalkacağına, tövbe ederek iman edip Rab'be döneceğine ilişkin geniş kapsamlı peygamberlik sözü vermektedir. Yahudi ulusunun şu dönemde sert, enseli, katı yürekli tutumu tabii ki Tanrı tasarlarını değiştirmemiştir. Bu halkı seçen Tanrı bu ulusu inkar etmiş değildir. Romalılar 11. bölümde Tanrı önceden bildiği öz halkından yüz çevirmedi diyor 2. ayette. Tanrı'nın kayrasıyla seçilmiş her zaman bir bakiye, bir azınlık vardır. Bunu 5. ayette okuyoruz. 26 ve 33. ayetlerde Tanrı bu halkı kurtaracaktır diyor. Tanrı'nın zenginliği nedenli yücedir. Böyle okuyoruz. Sonunda kayranın kapsamı, inayetin kapsamı geniş çaplıdır. Tanrı'nın İsrail'in geleceği için bir amacı olduğunu göreceğiz. 9. bölümde Tanrı'nın İsrail'i geçmişte ele alışını gördük. 10. bölümde Tanrı'nın İsrail'i şu anda ele alışını, İsrail'in bir bakiyesinin kurtuluşu buluşunu gördük. Belki de içinizden çok küçük bir bakiye olmalı diyorsunuzdur. Sizin düşünüyor olabileceğinizden daha büyüktür. Dünyada aşağı yukarı 15 milyon Yahudi yaşadığı tahmin edilmektedir. Ve bunların arasından imanlı olanların %'si büyük bir ihtimalle 6 milyarlık nüfusuyla diğer uluslardaki imanlı %'sinden çok daha yüksektir. Ulusun Mesih'i ve kendilerine sunulan Mesih'teki Tanrı'nın imanla doğruluğunu reddettiğini görmüştük. Ve şimdi Tanrı onları geçici olarak bir ulus olarak reddetmiştir. Ortaya doğal olarak iki soru çıkıyor. Tanrı onları bir ulus olarak sonsuza dek mi reddetmiştir? Yani İsrail ulusu için bir gelecek artık yok mu? İkinci olarak eski antlaşmadaki bütün vaatler İsrail'in reddedilmesiyle iptal mi olmuşlardır? Tanrı'nın eski antlaşmada İsrail'e öncelik vaat ettiğini hatırlayın. Tanrı onların ulusların kuyruğu değil başı olacağını söylemişti yasanın tekrarı 28:13'te dostum. Eski antlaşmanın bütün vaatleri harfiyen gerçekleşecektir. Pavlos bunu açıkça söyleyecektir. Öyleyse sanıyorum diyor Romalılar 11:1'de Tanrı öz halkından yüz mü çevirdi? Hiçbir zaman. Ben de bir İsrailliyim, İbrahim soyundan, Benyamin kuşağından. İmansızlık sonucunda Tanrı'nın inayetinden ve doğruluğundan yoksun kalan İsrail, Tanrı tarafından dışarı atılmadı. Tanrı ta başlangıçta verdiği kararı değiştirmez. Pavlos hemen kendi durumunu gösteriyor. Üç kanıtla kimliğini açıklıyor. Birincisinde diyor ki ben, evet İsrailliyim, İbrahim'in soyundanım ve Benyamin kuşağından. Elçi Pavlos egemen Tanrı'nın öz halkından yüz çevirebileceğini hiç olasılık tanımıyor. Böyle bir gelişim onun egemen tasarısıyla çelişkiye düşer. Pavlos hangi halktan söz ediyor? Tabii ki İsrail halkından. Kendisi tam bir İsrailli. Dediğim gibi İbrahim'in soyundan geliyor. İsrail'in 12 oymağından biri ve ulustan hiçbir zaman ayrılmayan 2 oymaktan biri olan Benyamin oymağından geliyor. Ne demektir bu? Pavlos tam olarak bir Yahudiydi. Hiçbir zaman kesinlikle hayır çok kuvvetli bir ifade tarzıdır. Sorunun soruluş tarzı bile olumsuz bir yanıt gerektirmektedir. Tanrı bir ulus olarak İsrail'e yüz çevirmemiştir. 2 ve 3. ayetlerde Tanrı önceden bildiği öz halkından yüz çevirmedi diyor. Yoksa İsrail'e karşı Tanrı'ya yakaran İlyas için kutsal yazının ne dediğini bilmiyor musunuz? Ya Rab, peygamberlerinin canına kıydılar. sunaklarını yerle bir ettiler. Bir ben kaldım geriye. Beni de öldürmeye çalışıyorlar. Evet, 2 ve 3. ayetlerde Tanrı'nın ön bilgisine değiniyor Paulus. Tanrısal ön bilgi değiştirilemez. Mesih kurtarıcı olarak dünyanın kuruluşundan önce bilinmişti. Bunun gibi başka oluşumlar da Tanrı tarafından dünyanın kuruluşundan önce bilindi. Böylece kararlaştırıldı. Paulus aynı zamanda eski antlaşmada İlyas'a ilişkin bir olayı hatırlatıyor ve İsrail konusunda yanlış yargıya varılmaması gerektiğini söylüyor. 1. Krallar kitabında İlyas peygamber tüm halkının putperestliğe dönmesi karşısında oldukça üzgündür. O dönemin en kötü krallarından biri olan Ahav, kendisi gibi kötü olan bir kralın kızı İzabel'le evlendi. Bu kadın putperestliğin merkezindeydi ve putperestliği ülkeye soktu. Kral Ahab ise kraliçenin korkunç oyunlarına ayak uydurdu. İlyas peygamber ise bu kötü krala ve kraliçeye karşı ayağa kalkıp onlara Tanrı'nın yargısını bildirdi ve Baal'ın 450 yalancı peygamberine de meydan okuyarak onların yok olmalarını sağladı. Bu olaydan sonra kraliçe İzabel, İlyas'ı öldürtmek isteyince İlyas korkup kaçtı ve sonra Tanrı'ya acı acı haykırarak sadece ben kaldım, beni de öldürmek istiyorlar dedi. Ama İlyas yanılmıştı. Çünkü Tanrı ona İsrail'de Baal'a diz çökmemiş 7000 kişi bulunduğunu söyledi. Demek ki toplumun tümü Baal hayranı olan İzabel'in ardından gitmemiş, Tanrı'ya sadık 7000 kişi kendini temiz tutmuştu. Paulus bununla Tanrı'ya dönen ve en zor şartlarda bile Tanrı'ya sadık kalan bir bakiyenin olduğunu gösteriyor. Bu ulustan, halktan artık hayır kalmadı diye düşünülmemesi gerektiğini gösteriyor. Bu ön yargılardan kurtulmak gerekiyor diyor. Evet, Paulus örnek olarak İlyas'ı kullanmaktadır ve çok iyi bir örnektir bu. Az önce de belirttiğim gibi İlyas Tanrı için ayağa kalkmış ve bunu tek başına yapmıştı. Baal'ın 450 peygamberine karşı tek başına ayağa kalkan o adama ne kadar hayranlık duyuyorum bir bilseniz. Ve İlyas şikayet etmek için Rab'be gidiyor. Ya Rab, ben yapayalnızım, geriye kalan bir tek benim diyor. Tanrı, dur bir dakika, kendini yapayalnız sanıyorsun ama değilsin diyor. 4. ayette Tanrı'nın İlyas'a verdiği yanıt nedir? Baal'a diz çökmemiş 7000 insanı ben kendime ayırdım diyor. İlyas Tanrı'nın 7000 kişinin yüreğinde işlediğini bilmiyor. Baal'a diz çökmemiş 7000 erkek varsa o zaman eğer yüzdelere bakarsanız Baal'a diz çökmemiş bunun 2 katı kadın vardı. Kuzeydeki krallık için Ahab ve İzabel'in zamanında bu epey büyük bir sayıydı. İlyas o dönemde yanılmıştı, şimdi siz de yanılıyorsunuz diyor elçi. O dönemde 7000 kişi bulunduğu gibi şimdiki dönemde de Tanrı'nın kayrısıyla seçilmiş bir azınlık vardır diyor. Ama bu onların sadık ve iyi imanlılar olduklarından dolayı değil. Sadece Tanrı'nın kayrısıyla bu bakiye kaldı. Tanrı'nın insanı seçmesi tamamen inayeti aracılığıyladır. Eğer kurtuluş insanın iyi işlerine dayansaydı, önce kimse kurtulamazdı. Ama aynı zamanda da bu Tanrı'nın egemen isteminden, seçim yeteneğinden söz edilemezdi. İsa Mesih, Tarsuslu Saul için seçilmiş aracım der. Seçilmiş Tanrı ereğinin kalımlı olduğu belirtilir. Tanrı bilimde ön sıraya onun egemenliğini koyunca, İnsanlar arasında niçin kendince bilinen bir seçim yaptığı biraz olsun anlaşılabilir. Bu nedenle kardeşlerim, çağrınızı ve seçiminizi saptamaya çaba gösterin diyor 2. Petrus 1.10'da. Tanrı'nın seçimi yürekle, pak yaşamla onaylanır. Seçim konusu kendi başına bir sırdır. Bunun konu edildiği yerlerde genellikle topluluğa ilişkin kullanıldığı görülür. Örneğin bu bölümün 5-7-28 ayetlerinde. Seçim tanrısal kayranın önemli yönlerindendir. O daima sevgi ve iyilik kaynağıdır. Tanrı her insanın bu sevgiye, kayraya sığınmayı, kayrayla sunduğu kurtuluşu kabul etmesini istiyor. Bunu yaparken de insanın bunu özgür isteğiyle yapmasını bekliyor ki, insanı Tanrı özgür bir iradeye sahip bir olarak yarattı ve onun bu özgürlüğünü kimsenin kısıtlamasını istemez. Bu özgürlük aslında yaşam boyu sürer. Bu nedenle insanın bu özgürlüğünü doğru ve olumlu yolda kullanmasını ister Tanrı. Yine de insanı bu kayraya çeken güç Tanrı'nın sevgisidir. Tanrı sevgisi, tanrısal egemenliğin en harika yönüdür. Tıpkı bunun gibi diyor 5. ayette, şimdiki dönemde de Tanrı'nın kayrasıyla seçilmiş bir azınlık vardır. Tanrı'nın kayrası aracılığıyla seçime hiçbir insani katkı yoktur. Zaten olması da mümkün değil çünkü inayet Tanrı tarafından sunulan göksel bir armağandır. Tanrı'nın sağlayışıdır. İnayet günahın gücünü kıran, insanı doğrulukla donatan bir güçtür. Tanrı İsrail'de her zaman bir bakiyeye sahipti. Günümüzde bakiye Mesih'e iman eden Yahudilerden oluşmuştur. Paulus'un daha sonra bütün İsraillerin İsrailli olmadığını söylemesinin nedeni budur. Eğer bu azınlık kayrayla seçilmişse demek ki başarılan işler uyarınca seçilmemiştir. Yoksa kayra kayra olmaktan çıkar diyor 6. ayette. Yani inayet ve iyi işler birbirlerini tamamen dışarıda bırakan iki sistemi temsil eder. Birbirlerinin tam tersidirler. Bu zamandaki bakiye iyi işler ya da erdemlerden ötürü değil, Tanrı'nın inayetiyle kurtulanlardan oluşmuştur. Tanrı'nın gelecekteki amacı, Paulus'un bunu yazdığı andan şu ana dek Mesih'i kabul edenler içindir. Peki ya Mesih'i kabul etmeyenler? İsrail'in geri kalan kısmı yüreklerini katlaştıracaktır. Onların yürekleri katlaştığından ötürü başarısızlığa uğramadıklarını, başarısızlığa uğradıklarından ötürü yüreklerinin katlaştığını anlamak önemlidir. Birçok insan arabayı atın önüne koyar. Hatta atı arabanın içine koyarlar ve at buraya ait derler. Öyleyse diyor 7. ayette sonuç nedir? İsrail aradığını bulamadı. Onun bulamadığını seçilmiş azınlık buldu. Geriye kalanların ise yürekleri katlaştı. Bunlara karşın Paulus yeniden seçilmiş azınlığa dönerek bunların gerçekleştiğini hatırlatıyor. Çünkü bu bakiye dinsel kurallara, şeriata güvenmedi. Sadece Tanrı'nın inayetine güvendiler ve bu inayete bağlandılar. Katlaşan bir yüreğin yanılması çok korkunçtur. Firavun sürekli inatla Musa'ya hayır diyerek yüreğini gittikçe daha çok katlaştırdı ve bu katılığın sonunda yıkımın geleceğinden habersizdi. Kardeşim, Tanrı yönetimine karşı koymak sonunda uyuşukluk ruhunu getirir. Paulus hem Yeşaya hem de yasanın tekrarından iki alıntı yaparak bu gelişimin ne kadar korkunç olduğunu gösterir. Yürekleri katlaştığından ötürü mü Mesih'e gelmediler? Hayır, müjdeyi herkesten çok duydular. Tanrı söz dinlemeyen asi bir halka bütün gün ellerimi uzattım demiştir. Tanrı onlara karşı sabırlı davranmıştır. Şimdi yüreklerinin nasırlaşmasının nedeni Tanrı'nın kendilerine verdiği ışığı kabul etmemiş olmalarıdır. 8. ayette kutsal kitapta dendiği gibi Tanrı onlara uyuşukluk ruhu verdi. Bugüne dek görmeyen gözler, işitmeyen kulaklar verdim. Evet, Tanrı onlara uyuşukluk ruhu verdi diyor. İnsana kutsal ruhu veren Tanrı, bir insana nasıl uyuşukluk ruhunu verebilir? Herkes Tanrı'dan kendine yaraşan neyse onu alır. Tanrı ruhların babasıdır diyor İbraniler 12:9'da. Ne mutlu ruhta yoksun olanlara çünkü göklerin hükümranlığı onlarındır deniyor Matta 5:3'te. Ruhsal olanlara yumuşak ruhluluk verilir. İsa öğrencilerinden Yuhanna'ya siz nasıl bir ruha bağlı olduğunuzu bilmiyor musunuz dedi Luka 9:55'te. Bu nedenle nefsini hakim olan kent olandan iyidir diyor Özdeyişler 16:32'de. Sonra nefsini hakim olmayan yıkılmış ve duvarsız kent gibidir diyor Özdeyişler 25:28'de. Gerçek ruhu var, yalan ruhu var. 1 Yuhanna 4:6. Tanrı Mesih imanlarına bilgelik ve açıklama ruhu vermektedir. Efesoslar 1:17. Yeşaya peygamber İsa Mesih'in nasıl bir güçle geleceğini anlatırken şunları bildirdi. Rabbin ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu, öğüt ve güç ruhu, bilgi ve Rab korkusu ruhu onun üzerinde kalacak. Yeşaya 11 ayet 2. Tanrı önünde yüreğini sertleştiren, katlaştıran insana aslında uyuşukluk ruhu yaraşır. Bu söz alkol ile dolan ve içkinin etkisi altında olanlar için kullanılır. Günahlı, bencilliğe, inada, kine, nefrete, kısacası her tür kötülüğe boyun eğdiğinde alacağı karşılık uyuşukluk ruhudur. Bunun sonucu ise görmeyen gözler, işitmeyen kulaklardır. Musa da anlayışsız topluluğa böyle konuşmuştu. Yeşaya peygamber de enselerini sertleştiren, itaat etmeyen halka Tanrı yargısını duyurmuştu. İnsanı bilgi ve bilgelikle donatan Tanrı, insanın ruhsal körlüğünü gördüğünden bundan büyük üzüntü duyar. Bilgisizlik istenen, arzulanan bir durum değildir. Özellikle ruhsal bilgisizlik insan için en kötü, en korkunç bir durumdur. Uyuşukluk ruhunun başta gelen nedeni insanın Rabbe olan itaatsizliği, inadı ve bağnazlığıdır. Pavlos Romalılar 8:15'te şöyle demişti: "Sizleri yeni baştan korkuya sürükleyecek olan kölelik ruhunu almadınız. Sizi evlatlığa yükselten ruhu aldınız." İnsan Tanrı kölesi, Tanrı evladı olması gerekirken bir sürü tutkuların, kötülüklerin kölesi olur. İnsan bunu kendi özgür isteğiyle seçer. Bu duruma gelen insan ise ne gerçeği görmek ister ne de sağlıklı öğretiyi. Pavlos, Davut peygamberden iki sert alıntı yapar. Davut, Mezmur 69:4'te İsa Mesih'in karşılaşacağı düşmanları peygamberlik niteliğinde açıklayarak onun ağzıyla şu yakarışı belirtir: "Yok yere benden nefret edenler başımın saçından daha çoktur. Beni yok etmek isteyen haksız düşmanlarım güçlüdür." Davut kendisine düşmanlık edenleri Mesih'in düşmanları niteliğinde anlatıyor. Bu insanlar kin ve nefretleri nedeniyle tanrısal yargıyı üzerlerine çekmekteler. Gördüğünüz gibi geri tepmişlerdir. Bir insan geri teptiği zaman, yani Tanrı'nın Mesih'ini kurtarışı, o zaman Tanrı'nın kayrısıyla erişilmesi en zor kişi haline gelir. Davut şöyle der: "Öz sofraları onlara tuzak ve ağ olsun. Sürçüp düşsünler, cezaları neyse bulsunlar." 9. ayet. Pavlos kutsal yaşama konusunda Korintosluları uyarırken hem Rabbin sofrasına hem de cinlerin sofrasına paydaş olamazsınız dedi. Rabbin sofrasının çevresinde oturmak insan için en iyi paydaşlıktır. Bunun önemi ve değeri bilinmelidir. Bunlara öz sofraları tuzak ve ağdır. Herkes kendi seçtiği davranışla kendisine yaraşan sonucu seçmiş olur. Mesih imanları, dostum, çok derin saygı ve şükran duygusuyla Rabbin sofrasına oturur. Ekmek ve şaraptan paylaşarak Rabbin ıstıraf ve işkencelerini anarlar. Bu kutluluğu kutlama ve Mesih'i tanıma sofrasıdır. Buna karşın Rabbin sofrasına yakışmayan şekilde oturan ve alanlara bu tuzak ve ağdır. Görmeyen gözler daha da çok kararır, beller sonsuza dek iki kat olur. Rabbi İsa Mesih kendisini şöyle açıklar: "Gökten inen ekmek budur. Ataların yiyip öldükleri mannaya benzemez. Bu ekmeği yiyen sonsuza dek yaşar." Mesih'in kurtuluş ve sonsuz yaşam sofrasına sırt çeviren, oraya oturmayan insanın geleceği karanlıktır, ama doğal insan varlığında Tanrı sözüne karşı bir direniş gösterir. Bu direnişi sadece kutsal ruh kırabilir. Evet, bu önlerindeki sofra tuzak olsun onlara, yandaşları için kapan olsun diyen Mezmur 69:22'den bir aktarmadır. Sofra ziyafetle ilgilidir ve ziyafet de maddi bolluğu yansıtır. İsrail oğullarının aslında Tanrı'nın misafirleri oldukları birçok büyük ziyafetleri olmuştu. Putperestlerin yaptığı gibi onlar Tanrı'yı ziyafetlerine davet etmemişlerdi. Tanrı onları kendi ziyafetine davet etmişti. Fısıh ya da Passah bunun önemli örneklerinden biriydi. Buradaki düşünce aynı zamanda tamamıyla putperest bir şey olan kendini beğenmiş bir güvenle ziyafet sofralarında yedikleriydi. Benliğe dayanan güvenleri gerçek ruhsal yıkımları konusunda kendilerini aldatmıştı. Tanrı'ya karşı gerçek bir güven duymadan yedikleri şeylere güvenmişlerdi. Dostum, bu şu anda birçok kilise üyesinin, sözde Hristiyanların durumudur. Gerçek bir ruhsal anlayışa sahip olmadan Rabbin sofrasına yaklaşıyorlar. Gözleri görmemek üzere kararsın, bellerini sonsuza kadar iki büklüm et diyor Romalılar 11:10'da Pavlus. Tanrı insanların görmesi için ışık verir ama eğer körseler göremeyeceklerdir. Işık günümüzde birçok kişinin körlüğünü ortaya koymaktadır. Birçok zeki insanın kutsal kitabın gerçekten ne hakkında olduğunu anlayamamaları beni hayrete düşürmektedir. İsrail düşmeyi göze alarak mı bu yolu seçti diyor Pavlus. Buna da hayır yanıtını veriyor. Tanrı'nın insan yüreğine o sevinci, huzuru, esenliği ve barışı verme gücü vardır. İsrail halkı Mesih'i candan gönülden kabul etmiş olsaydı sonuç ne olurdu? Herhalde Mesih inancı milli bir dine dönüşecekti. Bunun da bir yararı olmazdı. Bunun için şeriatla, dinle yönetilen devletlere bakmak yeterlidir. Mesih inancı Yahudi'ye de uluslardan olana da tanrısal kurtuluş sağlamaktadır. Mesih inancı bir din değil, inayetle bir kurtuluş düzenidir. İsrail ulusu diğer ulusların kurtuluş için bir kenara konulmuştu. Pavlos bir sonraki bölümde bunu ele almaktadır. Şimdi soruyorum, düşmek için mi yanlış adım attılar diyor Romalılar 11. bölüm 11. ayette. Hiçbir zaman İsrailliler suç işlediği için uluslara kurtuluş geldi. Öyle ki İsrailliler onlara imrensin. Düşmek için mi yanlış adım attılar? Yani düşmeleri için mi tökezlendiler? Böyle bir düşünce olmasa bile bunun için değildi. Ama onların attıkları yanlış adımdan ötürü İsrail'i imrendirmek için diğer uluslara kurtuluş geldi. Pavlos bu ayeti birinci ayetteki gibi ilginç bir soruyla açıyor. Tanrı kendi halkından yüz mü çevirdi diye sorduğunu hatırlayacaksınız. Reddedilme sadece kısmi ve geçiciydi. Şimdi bir daha hiç ayağa kalkmayacak şekilde mi tökezlendiler diye sormaktadır. Bunun yanıtı da kesinlikle hayırdır. Düşüşleri Tanrı'nın sağlayışı aracılığıyla kurtuluş kapılarını diğer uluslara ardına kadar açmasını sağlamıştır. Yahudiler, diğer uluslardan kurtuluşun gerçeğini sadece kendilerine gelebileceğini düşündükleri Tanrı'nın bereketlerine alışlarını göreceklerdir. Bu, onu imrenmeye yöneltmelidir. Bu durum karşısında elçi, kimsenin inkar edemeyeceği usa varmayla İsrail'den Kayra'ya iman edenin niçin böylesi az olduğunu anlatıyor. Dünya, Mesih'ten kutluluk bolluğu alsın, uluslar bollukla kutsansın diye diyor. Sonunda ise bu onu imrenmeye yöneltmelidir. Eğer İsraillilerin suç işlemesi dünyanın bollukla kutlanmasına, ruhsal yenilgisi de ulusların bollukla kutlanmasına dönüştüyse onların bütünlük bulması nedenli kutluluk sağlayacaktır diyor Romalılar 11. bölümün 12. ayetinde. İsrail bir kenara konulmuştur. Bunun anlamı Tanrı'nın şu anda onları bir ulus olarak ele almadığıdır. Tanrı onları ele almaya başladığında Araplarla bir sorunları olmayacaktır. Komşularıyla bir sorunları olmayacaktır. Hiç kimseyle bir sorunu olmayacaktır. Tüm savaş, çatışma çözümlenmiş olacaktır. İsrail korku içinde yaşamayacaktır. Çünkü Tanrı oradaki herkesin esenlik ve dinginlik içinde yaşayacağına dair söz vermiştir. Herkes kendi asmasının, incir ağacının altında oturacak, kimse kimseyi korkutmayacak. Çünkü bunu söyleyen her şeye egemen Rab'dir diyor Tanrı Mika peygamber aracılığıyla Mika 4:4'te. Şimdi onların bir kenara konulması Tanrı'nın lütfunu diğer uluslara götürdüğünden Yahudiler yeniden kabul olunduktan sonra Tanrı'nın diğer uluslara lütfu nasıl olacaktır, artacaktır. Yakup, Kudüs'teki büyük konseyde bunu açıklığa kavuşturmuştur. Tanrı'nın tıpkı İsraillileri çağırdığı gibi diğer uluslar arasından da kendi ismi için bir halk çağırdığını söylemektedir. Tanrı bundan sonra şöyledir. Bundan sonra ben geri dönüp Davut'un yıkılmış konutunu yeniden kuracağım. Onun yıkıntılarını yeniden kurup onu tekrar ayağa kaldıracağım. Öyle ki geriye kalan insanlar bana ait olan tüm uluslar Rabbi arasındır. Bunları ta başlangıçtan bildiren Rab işte böyle diyor diye okuyoruz Habercilerin İşleri 15. bölümde. İnanlılar topluluğu göğe alındıktan sonra ben diğer uluslardan büyük kalabalıkların Rab'be döneceklerine inanıyorum. Bu sadece büyük sıkıntı zamanında değil, milenyumda da yani bin yıllık egemenlikte de gerçekleşecek. Diğer uluslar milenyuma girecekler ve birçoğu Mesih'in yönetimini beğenecek ve bu dönemde Tanrı'ya döneceklerdir.